Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hasbihal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da...
Evet, her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyolarımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Tabii benim için de çok özel bir konuk. Fahrettin Ergün hocamız burada. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
Hocam şu anda... İSAM Kütüphanesi Genel Sekreteri.
Evet, doğrudur.
Daha öncesinden Marmara İlahiyat'ta genel sekreterlik vazifeniz vardı. Öncesinde de bizim öğrenci olduğumuz Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde idareci olarak vazifeniz vardı hocam.
Eyvallah.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum davetiniz için özellikle. İkinize de ayrı ayrı.
Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, geldiniz hocam.
Erkan Radyo dinleyenlerine de hayırlı akşamlar diliyorum.
Eyvallah. Tabii bizim için de önemli bir akşam. Yani biz burada hani konuklarımızı alıyoruz, aslında bizim için de bir ders niteliğinde oluyor. Hani onun tecrübelerini dinliyoruz. Her insanın tecrübesi önemlidir. Tecrübeler hep bizi yetiştirir. Özellikle sizin gibi... vakitlerini iyi değerlendirmiş, böyle güzel yerlerde bulunmuş, iyi insanlarla, hani üniversite ortamında ve kütüphane gibi güzel yerlerde bulunmuş insanların tecrübesini dinlemek daha da bizim için kıymetli oluyor.
Tabii öğretmen ve idarecinin ötesinde Fahrettin Hoca'nın bir de Üsküdarlı gençlerin abisi yönü var.
Evet, birçok mevzuyu
konuşacağız. Bize de yine o yıllarda Allah razı olsun hacılıktan ve idarecilikten öte abilik yapmıştır. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmiş olayım kendisine.
Eyvallah.
Biz aslında konuklarımızı böyle bir zaman makinesine sokuyoruz. Çocukluğumuzdan alıp bugünlere kadar bir alıyoruz. Ondan sonra da birkaç özel sorumuz da olabiliyor. Onlarla belki devam ederiz sonrasında. Belki aralara sıkıştırırız.
Memnuniyetle.
Yani Fahrettin Ergün'ün hikayesini kendi dilinden bir dinleyelim hocam. Dinleyenler de bizden, sizinden direkt olarak dinlemiş olsun.
Evet, yani ben de kendi çocukluğuma bu manada yeniden gitmiş olayım o zaman sizin vesilenizle. Tabii Fahrettin Ergün Ordu Fatsa 1961 yılında Fatsa'nın Bacanak köyünde doğmuş biri olarak hayata gözlerini açmış. Ve Dağ Gözü Çatağı diye bilinen, şimdiki adıyla İslam Dağı diye bilinen bir köyde hayatımı devam ettirdim. Çocukluğum oralarda geçti. İlkokul sonrası 3 yıllık Kur'an kursu hayatım oldu. Bu 3 yıllık Kur'an kursunda biraz hafızlığa da başlayıp bitiremeden İmam Hatip Lisesi'ne geçişimiz oldu. 74'de Ecevit Erbakan koalisyonu döneminde İmam Hatiplerin önü yeniden açılınca rahmetli Halil Tatlıgül hocamızın himmetiyle, yönlendirmesiyle hafızlığı yürümeyen, yürütemediğimiz hafızlığı 7. sayfada bırakıp Samsun İmam Hatip Ortaokulu'na kaydımı yaptırdım. Tabii Samsun Ortaokul, daha sonra lisesi Fatsa İmam Hatip'te devam edip ihtilali Fatsa İmam Hatip'te yaşadım. 1980 ihtilalini.
O yıllarda o bölgeler de karışık değil mi hocam? Fatsa
çok mesela... karışıktı hem de. Yani tabii sizin yaşınız ona müsaitti. Babalarınız onu iyi yaşamıştı. Bizim kuşak maalesef çok acı yaşadı onu. 80 ihtilalinde işte yaşımızın da dediğim gibi Kur'an kursu geçmişimiz olduğu için geç başladık. Yaşım ileri ama sınıfım lise 2 ihtilali. Lise 2 bitirmiştim ihtilali yaşadığımız ama yaş 19. Neyse, ihtilal sonrası yeniden İmam Hatip'e devam edip Fatsa İmam Hatip'i bitirdim. 82 imamlık sınavına girip Trabzon'da imamlık sınavını kazandık. Niyetimiz işte imamla hoca falan oluruz. Tabii hoca olma hayali ve fikri evrim geçirerek onu hocalıktan öğretmenliğe geçmiş olduk ama çocuklukta o beni İmam Hatip'e yönlendiren, benim gibi binlerce gencin Ordu ve civar illerindeki birçok gencin hayatına dokunan kişidir bu bahsettiğim rahmetli Halil Tatlıgül Hoca Efendi.
Allah rahmet eylesin.
Dağ Güvezi Çatağı Kur'an kursunun meşhur hocasıdır. Çok genç yaşta kaybetti. 41 yaşlarındaydı zannediyorum kaybettiğimizde. 16 yaşında köyümüze geldi. 41 yaşına kadar hocalık yaptı. yüzlerce çocuğun o Kur'an kursunda ve medresede okuyup daha sonra lise ve üniversitelere yönlenmesine sebep olan kişidir. Onun için benim hayatımda çok önemli yeri var. Evet. Eğer o bizi İmam Hatip'e yönlendirmeseydi herhalde Kur'an kursundan sonra belki hafızı da bitiremeden bırakmış olacaktı köyümüzce. Fındık üreticisi, çiftçisi olarak hayatımıza, yaşamımıza devam ediyor olacaktık. Yani Üsküdar'ı bilmeyecektik. Üsküdar'da dokunduğumu zannettiğim binlerce gence dokunamayacaktım. Onun için bu hocamın benim hayatımda çok ciddi yeri var. Onun için imamlık sınavına girmiştim Trabzon'da. İmamlık sınavını kazandım ama daha sonra Samsun İlahiyat'ı kazanınca, 19 Mayıs Üniversitesi'ni, İlahiyat Fakültesini kazanınca imamlığa başlamadık. İkisi birden yürümez düşüncesiyle Samsun İlahiyat'a başladık. Samsun İlahiyat'ı 87 yılında bitirdik. 88 yılında Karadeniz bölgesinde hizmet veren Yavuz Selim Vakıfları vardı. Rahmetli Ahmet Yaşar Hoca Efendi'nin rehberliğinde kurulmuş bir vakıftır. Merkezi Trabzon, hala hizmete devam ederler. Onun Fatsa'da bir yurdu vardı. O yurt müdürlüğüne davet edildik. Bir yıl mezuniyetten sonra orada yurt müdürlüğü yaptık. Hayata öyle başladık, eğitim hayatına. Ondan sonra öğretmenliğe de müracaat ettiğimiz için bir yılın sonunda atamamız İstanbul Çatalca İmam Hatip Lisesi'ne. 89 Ocak 20.
İstanbul'un bir ucu.
Evet, İstanbul'un bir ucu. Ve ilk görev yerim ve son görev yerimiz hep İstanbul oldu. Çatalca'da başladık iki yıl. Daha sonra 90-91 eğitim öğretim yılında Üsküdar İmam Hatip'e.
Eyvallah. İstanbul maceranın 89'da
evet,
birlikte başlamış olduk.
89'da başladı. Yani 32 yıllık, öyle mi?
Evet, aşağı yukarı.
Yani öyle bir süre hep İstanbul. Ömrümüzün yarıdan fazlası İstanbul'da geçti.
Eyvallah. Maşallah. Tabii o yılların İstanbul'u daha farklı. Biz yani o yılları çok göremedik ama
evet.
O yıllardan bu yıllara baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Gerçi öyle bir sorumuz da vardı galiba ama.
Yani hakikaten Yusuf mekanların ruhu olduğu söylenilir ya. Hı-hı. İşte Yahya Kemal'e baktığımız zaman İstanbul değil de Üsküdar olarak mesela indirgeyelim hocam bunu. Yahya Kemal'e baktığımız zaman Üsküdar'ı fethi gören şehir olarak niteler. Necip Fazıl'a baktığımız zaman ise her akşam camlarında yangın çıkar. Üsküdar Fahrettin Ergün için ne ifade eder? Neye tekabül eder desek?
Yani az önce de ifade ettiğim gibi yani benim Çatalca'dan sonra ilk göz ağrım dediğim yer Üsküdar'dır. Üsküdar İmam Hatip'tir. Yani Üsküdar dendiği zaman benim hayatımın yarısıdır.
Evet. 32 yıl.
32 yıl. Hayatımın yarısının üstünde hatta. Yani 32 yılımın geçtiği bir yerdir İstanbul'da Üsküdar. Ve bu anlamda Valide Atik. Yani Üsküdar ne ifade ediyor? Hayatımın, ömrümün yarısını ifade ediyor. Ve Valide Atik benim hayatımın önemli bir parçasından biridir. O külliye.
Hı hı.
Tabii siz onu görmediniz. Orada eğitim görmediniz değil
Yok,
mi?
Yok hayır görmedim.
Evet. Üsküdar İmam Hatip de oradaydı. Vahdettin Külliyesi'ndeydi.
Vahdettin Külliyesi'ndeydi. İşte Çatalca'dan Hı-hı. Üsküdar'a geldiğimde orada göreve başladım.
Çavuşdere'sindeki bina.
Çavuşdere'nin üstü.
Hı-hı.
O tepedeki biliyorsunuz evet. Cami var. Mezunlar Hı-hı. Derneğimizin olduğu yer.
Hı-hı.
Yani orada başladığım için Vahdettin de bu anlamda hem külli olarak hem semt olarak hayatımın, İstanbul'daki hayatımın, Üsküdar'daki hayatımın üçte birinin geçtiği yerdir. Onun için ayrı bir yere sahip. Toptaşı külliyesi, cezaeviyle yani İmam Hatip bir bütün olarak, külli olarak Üsküdar hayatımda ayrı bir yere sahip. Unutamadım. Belki o zaman kıymetini bilemedik ama gerçekten çok güzel hatıralarımız, çok güzel günlerimiz ama maalesef bir o kadar da acı hatıralarımızın geçtiği bir okuldur. Çünkü o günkü siyasi irade tarafından maalesef zoraki okulumuzdan çıkarılıp sokağa kapıya atıldığımızı o günü o acıyı da maalesef unutamayız.
28 Şubat.
Yani resmen sokağa atıldık. Bir okulun Türkiye tarihinde İmam Hatip olduğu için devlet kurumları diyerek diyemiyorum. Devleti bir tarafa bırakıyorum ama devleti idare eden, devlet olduğunu zanneden bazı şahısların diyelim devleti kullanarak kendi halkına zulmettiği, eziyet ettiği, sırf inandıkları için, inandıkları değerleri, o okullarda eğitimini gördükleri için. neticede yine bir devlet kurumuydu. Ama maalesef devlet eliyle bize zulmedip o zaman 7000 küsür öğrencimizin olduğu bir eğitim kurumuydu. 300'e yakın 280 küsür öğretmenin olduğu bir kurumdu. Ve maalesef bir günde kapıya bırakıldık. Evet. O yaz tatilinde gerçekten ciddi manada tüm öğrenciler ve velileri ciddi bir travma yaşadı. Ne olacak geleceğimiz diye. Gelecekle ilgili bir karamsarlık yaşıyorsun. Ama ümitlerin bittiği, tükettiği bir şey yaşıyorsun, travma yaşıyorsun.
Hocam öğrenim hakları ellerinden alınmış oldu yani.
Tabii öyle yani.
Bir sezon herhalde eğitime ara verildi. Yani 28 Şubat'tan Haziran'a kadar.
Hatta yani o yaz tatilinde işte sokakta tabiri caizse şey yapıldı. Yer arayışı içerisinde bulunuldu. Şu anki Çengelköy'de bulunan Üsküdar İmam Hatip diye geçen o bina o zamanki hayır sahipleri tarafından yapılan ve boş olan bekleyen nasip bizeymiş. O binaya İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde beklediği için, yapıldığı için sağ olsunlar bize tahsis ettiler ve sokağa atılan Üsküdar İmam Hatip Lisesi o binaya yerleşerek orada eğitime 28 Şubat süreci sonrasının en zor günlerini de orada yaşadık. Yani
evet, yani biz şimdi bu tarihten bakınca bize böyle çok uzak bir tarihmiş gibi geliyor veya gözümüze dün, canlanmıyor ama
daha dün
hakikaten ilginç yani biz böyle anlatılıyor, dinliyoruz sadece masal gibi ama siz o zamanları yaşadınız gerçekten, en zorlu zaman.
Şimdi sen ne kadarına tekabül ettin o yılların?
2003 yılında biz giriş yaptık.
Giriş yaptınız demek ki de, işte o sıkıntılı dönemin yine sonlarına.
Okulun incin top oynadığı zamanlarda.
Evet, doğru yani.
Babamızın Allah razı olsun, oğlum bu okullara sizler gitmezseniz kapanacak deyip bizi oraya kendi eliyle kayıt ettirdiği dönemlerdi. Allah ondan da razı olsun.
Yani Allah hepsinden razı olsun. Yani Toptaş'ında 7000 küsür öğrenci potansiyeline sahip olan bir okul o baskılarla yeni binasında 160 küsüre kadar düşmüştük. Ve okul kapanmak üzereydi. Ama yani Allah razı olsun, babanız gibi fedakar babalar kızlarını ve erkek evlatlarını oraya verdi. İmam Hatip kapanmasın diye evlatlarını feda ettiler. Yani teşbihat olmasın. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi gibi ben biliyorum o insanlar, o inanmış insanlar, davalarına ve okullarına inanmış veliler çocuklarına bedel ödettiler ve çocuklarını kurban ettiler. Bile bile. Geleceği görmeye. Çocukların geleceğini tabiri caizse karartarak. Ben çok net hatırlarım. Yani ben çok kız öğrencinin saatlerce okulun merdiveninde ağladığını bilirim.
Yani üniversite bir geleceği olmadığını bile.
Tabii. Çok zeki, başarılı bir çocuk. Karne notları yukarıdan aşağı 100 veya 5. Ama baba zoraki oraya getiriyor İmam Hatip kapanmasın diye. Ve çocuk saatlerce orada ağlıyor. Ben onu ikna etmek için saatlerce uğraşıyorum. Yani bunları yaşadı.
Ama
o günden elhamdülillah bugüne. Yani Üsküdar dendiği zaman Üsküdar senin hayatında ne ifade ediyor dedin ya, yani çok şey ifade ediyor. Çok güzel günlerim, ömrümün yarısı dedim. Ama bu ömrümün yarısının birçok tarafı güzel geçerken ama bir diğer kısmında bir maalesef çok buruk, çok acı günler yaşadı. Ben o İmam Hatip'li kızların başlarının açılıp zoraki derslere sokulduğu o binadaki şeyi hiç unutmam. Yani
biz
o dönemdeki işte yöneticiler, o dönemin kaymakamı okulumuza gelip öğretmen odasında öğretmenleri toplayıp tehdit edip bu çocukların başlarını açacaksınız, işte bilmem ne yapacaksınız, derslere sokacaksınız falan dediğinde ben okulun kapısında eylem yapan öğrenci ve velilere destek verdiğim için defalarca tehdit edildim. O günkü mülki amirler, kolluk kuvvetleri tarafından takip edildik ve tehdit edildik. Ama elhamdülillah hiçbir zaman o ne kapıdaki eylem yapan öğrencilerimi ne velileri yalnız bırakmadım. Ama bununla birlikte okulun içerisindeki görevime de devam edip derslere girip o öğrencilerle içerideki ve dışarıdaki öğrencilerin zaman zaman birbirleriyle kapıştırılmak istendi. Yani iki imam hatip nesil birbirlerine karşı karşıya getirilmek istendiği dönemde ben her ikisinin arasında bulup oyuna gelmemeleri konusunda nasıl canhıraş çalıştığım ve acı çektiğim günleri, saatleri bilirim. Ve hiç unutmam, son sınıfa derse girdiğimde bir dönem, şimdi tabii bir sene son sınıf öğrencisi olduğu için 3 sene başını örterek eğitim hayatına devam etmiş çocuk, üniversite ümidi ve hayaliyle son sınıfa gelmiş, ya okuldan atılacaksın ya başını açacaksın tehdidiyle karşı karşıya geldiğinde, ben biliyorum kızlarımın hiçbirisi kendi istekleriyle başlarını açmadılar ama ailelerinin baskısıyla, zoruyla kızlarımın, yani birçoğu dışarıda eylemi yaparken sınıfın yarısı diyelim veya üçte biri başlarını açıp derse girdiğinde, ben de derse girdiğimde o istemeyerek başını açan öğrencilerin haleti, ruhiyesi gözümün önünden hiç gitmez mesela. Kafalarını masaya kapatmışlar, bizi bu halde hocamız görmesin diye. Ve ben bir dönem o çocukların yüzüne bakamadım. Utanmasınlar diye duvara karşı ders işledim. Yani Üsküdar...
Yani insanın gözü doluyor öyle. Hakikaten. Yani böyle tüyler diken diken oluyor. Yani şu andan mesela o anları siz anlatıyorsunuz, yaşamışsınız ama dediğiniz gibi şu anda mesela okuyan gençler veya bizler de bunun ne kadar bilincindeyiz veya bu noktada da belki çalışma mı yapılması gerekir veya siz bunu nasıl görüyorsunuz mesela, bunu tam anlatabiliyor muyuz yani bu zorlukları, yaşanmışlıkları
yani, yeni nesil? Maalesef anlatamadık. Yani hani kendi adıma demiyorum ama ben yaşadığımız tüm şeyleri, travmaları Milli Eğitim'den ayrıldığım yıla kadar, yani 2012 yılına kadar her daim tüm sınıflarda anlattım. Çünkü unutulmaması lazım. Bu bir tarih, yaşanmış tarih. Yani masal ve hikaye değildi yani. Ve bunun unutulmaması için o zaman hatırlarsın belki Tuğrul, biz bir CD hazırlamıştık Üsküdar İmam Hatip olarak.
Evet hocam.
İmam Hatip belgeseli diye. Türkiye'de hiçbir Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de dahil o yıllarda hiçbir yerin yapmadığı bir şeyi biz o dönem Erol Düzcan,
evet,
Allah selamet versin, buradan selam ediyorum hepsine. Onun büyük gayretleriyle, öğrencilerimizin büyük gayretleriyle bir CD hazırladık. Ve o CD 2-3 saate yakın bir CD. İmam Hatip tarihini anlatan bir CD'ydi. O günkü okul aile birliğimizin gayretleriyle, desteğiyle Osman Acun idi o zamanki başkanımız. Fikret Morgül, hepsine selam olsun. Evet. Onların kaynak bulmalarıyla 3000 civarında CD'yi tüm öğrencilerimize, tüm imam hatiplere, din öğretimine, bir takım ilahiyatlara gönderdik.
Evet.
Arşivlerinde bulunsun diye. Ben de evde de, iş yerimde de, çekmecemde durur. Yani zaman zaman belli kişilere hani verin, bak imam hatip tarihini unutmayın. Bu bir yaşanmış tarihtir.
Evet.
Bunun unutulmaması lazım der. Hem kendi çocuklarıma hem derse girdiğim çocuklara bunu anlattım ama maalesef bunu yaşamış olan İmam Hatip nesli başta olmak üzere kendi çocuklarına bunu doğru anlatamadı. Doğru anlatamadık Türkiye'de bunu. Anlatsaydık bugün geldiğimiz noktada daha iyi olurduk. Daha bilinçli, daha farkında olurduk kanaatindeyim.
Kesinlikle.
Hocam şimdi bu sizin gibi 1960-70'lerde gençliğini yaşamış, 90'lı yıllarda 28 Şubat'a karşı duruş sergileyen abilerin olduğu öncü bir nesil var.
Eyvallah. Allah onlardan razı olsun.
Allah onlardan razı olsun. Yalnız bu nesille, işte az önce söylediğimiz gibi, bu iki alt nesil arasında bir iletişim kopukluğu var.
Doğru.
Bunu aktaramadık da dedik az önce. Bu iletişim eksikliği sizce neden? Yani neden aktaramadık?
Evet, güzel bir soru. Zor da
burada bir soru. Burada şöyle bir şey de var hocam. Şimdi genellikle bu durumla ilgili top hep gençlere atılıyor yani. Yani bütün sorumluluk gençlerde mi? Yoksa abilerin problemleri var mıydı? Veya yaklaşım eksiklikleri var mıydı? Bu gençleri kaybettik mi hocam? Kaybettiysek nasıl kazanacağız?
Şimdi bir kere sorunun birincisindeki bütün yani sorumlu gençler gösteriliyor ifadenden yola çıkalım. Yani eğer öyle denirse haksızlık edilmiş olur gençlere. Doğrudur. Yani faturayı çeken, görüntüde olan veya memnun olunmayan kitle onlar. Hı hı. Yani bizim mahallenin, bizim kesimin, bizim zümrenin insanların çocukları, o gençlerden memnun değil büyükler.
Yanlış anlama hocam. Biz de eleştiriyoruz biraz o gençleri ama... ama ben, bir de madalyonun diğer yüzünden bakıp hani yorumlamak istedik açıkçası.
Ama ben insaflı olunması kanaatindeyim. Doğrudur yani 60, 70, 80'lerin kuşağıyla daha sonraki 2000 sonrası kuşağı arasında bir kopukluk var. Bir iletişim kopukluğu var. Artık birbirlerini anlamıyorlar ve aynı çizgide değiller. Aynı duruşu sergileyemiyorlar. Aynı şeyleri söyleyemiyorlar. Aynı türküleri söylemiyorlar.
Evet.
Yani sebebi çok. Yani buna girdiğimiz zaman çok farklı yerlere gidebiliriz belki ama tabii ben bir kere gençlerin bu konuda masum olduğuna inanıyorum. Ben ömrüm hep gençler içerisinde geçti. Evet. Yani üniversiteli yıllarda başladığım gençlerle ilgili çalışma hayatımda, öğretmenlik yıllarımda, üniversite yıllarımda olsun, gençlere doğru yaklaşıldığı zaman, doğru dil kullanıldığı zaman, gençlerin yüreğine dokunulduğu zaman, o yüreğindeki var olan cevhere ulaşıldığı zaman gençlerle ortak dilin yakalandığını, gençlerin mutlaka doğru yöne kanalize edildiğini hep eğitim hayatımda hep gördüm. En olmadık, en iflah olmaz, adam olmaz denilen gençlerle yaptığım görüşmeler, çalışmalar, gayretler, iletişimler neticesinde sonunda o gençlerin mutlaka olması gerektiği çizgiye geldiğini gördüm. Yani gençlere haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü gençlere doğru dil kullanılmadığı zaman, gençlerin ruhuna, gönlüne inilmediği zaman, temas edilmediği zaman, sırtı okşanmadığı zaman, kullanılan kavramlar sert, ters olduğu zaman gençleri kaybetmek kolaydır. Ama doğru adımlarla yaklaşılınca ben gençlerin doğruya meylettiklerini hep gördüm. Onun için yani ona katılmıyorum.
Evet.
Gençlere haksızlık edildiğini düşünüyorum ama peki kopukluk niye oldu? Yani onun da sebepleri çok tabii ama benim yaşadığım, birebir yaşadığım için o yıllarda öncü olan, o süreçleri yaşayan arkadaşlar, benim yaştaşlarım, beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımız, yani öyle bir dava şeyi yüklenmiştik üzerimize, yükü. Türkiye'de bir sıkıntı var, bir problem var.
Bir derdiniz vardı.
Türkiye'de iyi gitmeyen, doğru gitmeyen şeyler var. Birileri kendi yanlış inançlarını ele geçirdikleri devlet kurumları üzerinden bu ülkenin gerçek değerlerine karşı açtıkları savaş var. Yok edilmek istenen bir kesim zümre var. Ve biz de o zümrenin içindeyiz. İmam Hatipli yıllarda hocalarımızın bize verdiği o şuur, o misyonla da yola çıkarak biz şunu gördük. Yani ters giden, doğru olmayan veya yanlış adamlar tarafından ele geçirmiş Türkiye'de kurumlar var. Bu kurumlara sahip çıkmak, bu kurumları kurtarmak, yeniden fethetmek gerektiği şeyi vardı bizim İmam Hatipli yıllarımızda. Ve bizde hep devlete talip olma, devlete sahip çıkma, kuşatılmış ve işgal edilmiş devleti yeniden kurtarma misyonu yüklendi bize o zaman. Ve ben doğru oldu kanaatindeyim.
Yani vatanıyla milletiyle bütünlük, bütünleşmiş.
Kesinlikle.
Hocam. Bir nesil gerekiyordu ve yavaş yavaş da oluyor.
Bir de şey var değil mi Yusuf? Şimdi o dönemin gençleri burada hocam gibi. O dönemin gençlerine yüklenilen misyona, vizyona bakıldığı zaman birazcık bu dönemin gençlerine biraz hafif kalmış gibi yani. Yani veya... Şunu diyebilir miyiz?
O dönemin gençlerinde böyle bir hedef yok mesela.
Hedef yok ama hocam sanki şimdi sizin neticede o dönemde abileriniz, reisleriniz vardı değil mi?
Vardı.
Onlar size bu
hocalarımız
misyonu,
vardı.
İşte vizyonu yükleyen, tabii. Anlatan abileriniz vardı. Sanki o öncü neslin biraz sahaya inip veya
şimdi
işte vesilelerle...
Şimdi onu diyecektim zaten oraya geliyordum.
Buyurun hocam.
Şimdi bu vizyona sahip olan, bu düşünceye sahip olan bizler o zaman... Mesela üniversite okuma planlarımızda üç şey vardı. Kendi adıma söylüyorum. Hukuk, siyasal ve ilahiyat. Üçünden biri. Niye hukuk, siyasal? Devlet yönetiminin temel referanslarından iki kurum. Yani buralarda yokuz. İmam Hatip nesli olarak Türkiye'nin dindar kesimi olarak azız ve burada olan insanlar bizim gibi düşünen insanlara zulmediyor. Haliyle bizim buralarda okuyup buraları doldurmamız gerekiyor. Ama Allah bize ilahiyatı nasip etti. Üçüncü şeyim de orasıydı. Yani bunlardan birisi olamasam eğitimci, hoca olmalıyım. Yani öğretmen, muallim olmalıyım.
Sahada
olmalıyım. Çünkü sahada olmalıyım. Çünkü insanlara ve gençlere bunu anlatmalıyım. Ama Rabbim bana bunu nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır. Hayır benim için, burada olduğu için ilahiyatı okumak nasip oldum. Ha, bu kuşak gerçekten davalarına var olan aşkları, idealleri gece gündüz demeden hep sahada olmalarını gerektirdi. Ben şimdi yani kendim de işin içerisinde arazide olduğumuz için o dönemdeki STK'larda ve siyasetin içerisinde olan arkadaşlar veya işte birkaç yaş büyük abilerimiz gece gündüz demeden büyük bir aşkla, büyük bir gayretle çalıştılar ve evlerini unuttular. Ve ben birçoklarının geç kaldıkları zaman evlerine gitmeyip vakıflarda, teşkilatlarda yattığını bilirim. Yani bu kadar vatanı kurtarma, davaya hizmet etme aşkı evlerinin ve çocukların önüne geçti. Şimdi o sorunuzun asıl şeyi burada yatıyor.
Evet.
Yani vatanı kurtarma uğruna evlatlarını feda ettiler, evlerini feda ettiler, ailelerin eşlerini feda ettiler. Yani haftada bir kere böyle arazi saha çalışmalarına çıktıkları zaman bölgeye, ile veya köylere doğru teşkilat çalışmalarına gittiklerinde haftalarca evlerine gelemeyen büyükleri bilirim. Ve çocuklarından kopuktular. Ülkeyi kurtaralım derken kendi çocuklarını kaybeden arkadaşları bilirim. Ve ben bunun farkına vardığımda kendi çocuklarımda da benzer şeyi yaşarım korkusuyla ben bu çalışma planımı biraz düzenleyerek evime vakit ayırmaya başladım bundan sonra. Yani büyük oğlumun 6-7 yaşlarındaydı zannediyorum veya 5-6 yaşlarında Muhammed Said. Yani anne babam hiç eve gelmeyecek mi? Hiç pazar günü sabah kahvaltısı birlikte yapmayacağız mı? Sorusu sorması üzerine benim beynimde şimşekler çaktıktan sonra ne yapıyorum sorusunu kendime sordum ve yanlış yaptım orada anladıktan sonra en azından kendimi programladım ama ben arkadaşlarım o dönemde beraber olduğumuz arkadaşlara da bunu söyledim. Arkadaşlar evlerinize zaman ayırın.
Evet.
Lütfen ne olur haftada bir gün çocuklarınıza zaman ayırın. Çocuklarınızla birlikte olun. Çünkü o arkadaşların bir kısmının çocukları İmam Hatip'te bizim öğrencimiz olduğu için orada onlarla neler yaşadığını da bildiğimden dolayı yani ne olur lütfen çocuklarınıza vakit ayırın dedim.
Aslında iki nesili görmüş olan birisi olarak yani belki 2-3 nesil güzel bir öz eleştiri yaptınız. Tecrübelerinizi paylaştınız. Birkaç sorumuz daha var ama isterseniz bir
bu bölümü toparlayalım
istersen. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var hocam. Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirin. 60'lı nesil, öncü nesil dediğimiz nesil aileleri ve abileri ile birlikte, abileri vesilesiyle yaşayacakları çağa göre yetiştirildi sanki hocam. Bugünkü nesilde de yaşayacakları çağa göre yetiştirilme sanki birazcık unutulmuş gibi.
Eksik tabii.
Bir de şunu görüyorum hocam, nacizane. Bir dert misyonunuz vardı, derdiniz vardı. Sizi diri tutan o dertti belki.
Kesinlikle.
De. Yani belki büyük konuşacağım ama sanki dertsizlik bizi birazcık... yani bu rehavete götürdü yani.
Ya, Torulum yani şimdi hedef olmayan, gideceği yeri belli olmayan, gideceği limanı belli olmayan bir geminin yol alması mümkün mü?
Eyvallah hocam.
Okyanusta döner dolaşır durur. Yani yıllar da geçse hiçbir yere varamaz. Şimdi bizim bir hedefimiz vardı. O günkü gençlik olarak 70-80'li kuşağın gençleri olarak bize bir misyon, bize bir liman göstermişlerdi. Gideceğiniz yer burası demişlerdi. Ve biz bütün gayretimizi, çalışmalarımızı, okumalarımızı hep bunun üzerine inşa ettik. Bugünkü gençlik de bu şey yok. hani o günkü gençliğin yaptığı çalışmalarla bugün işte siyasi aranızda bir takım yerlere geldik. İşte yönetimde hep işte bizim gibi düşünen insanlar var. Şimdiki gençlik diyor ki yani iktidarsa iktidar, ha işte hepsini elde ettiniz. Bundan sonra bir şey yok. Böyle zannediliyor. Yani basit, dünyevi, siyasi bir iki kuruma gelerek işin bittiğini zannediyorlar. Halbuki bizim davamız kuru bir siyasi dava falan değildi yani. Gençlerin anlamadığı zannediyorum veya gençlere öğretemediğimiz şey bu. Bizimkisi ila nihaya bitmeyen olan bir davanın yoludur. Haliyle bu yolda kesinti olmaması lazım. Bizim hala gideceğimiz yer bellidir. Yani hem ülkemizin gençliğinin, insanlarının, hem dünyadaki insanlığın kurtuluşu için çalışmak, gayret etme mecburiyetimiz var. Bu hedefleri olmadığı için veya bu hedefi bu gençlere veremediğimiz için, ama büyükler olarak, ama STK'lar olarak, kurumlar olarak veya okullar olarak bu misyon yüklenemediği için şimdiki gençlik maalesef sokak aralarında, kafelerde sabahlara kadar yani belki tamamına yakını boş, lüzumsuz, gereksiz, reel gerçeklerden uzak, ülke gerçeklerinden uzak, geyik muhabbeti yaparak vakitlerini öldürüyorlar. Hedef ve idealleri olmadığı için. Yani bu anlamda da gençlere maalesef biraz üzülüyorum. Keşke hedefleri olsa. Çünkü bu gençleri istese çok şey yapabilirler. Bu gençleri istese Türkiye'yi dünyada 10 ülkeden biri haline getirebilirler. Evet. Çünkü potansiyelimiz var. Evet. Dünyada olmayan bir gençlik potansiyeline sahibiz. Çok zeki çocuklarımız var. Ama bir hedef eksikliği var gibi geliyor bana. Bunu eğer çocuklarımıza bu şeyi gösterebilirsek, bu ufku, bu vizyonu verebilirsek, hem gençlerimizin kurtulması anlamında, hem de Türkiye'nin geleceği anlamında iyi günler görürüz diye ümit ediyorum.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Bir eser arası verelim, evet, o zaman.
Bir eser arası verelim.
Ondan diyelim sonra, mi la ilahe illallah?
La ilahe illallah diyelim. Şöyle
diyelim
bir
her zaman.
Kalplerin üstüne ruh etsin.
Her zaman.
Ondan diyelim. Sonra tekrar bu mevzulardan da biraz konuşup daha sonra da tekrar
biraz daha çözüm önerilerini
çözüm önerilerine doğru gideriz.
Oo.
Evet.
Eyvallah.
Bu akşam sizi terleteceğiz hocam. Tecrübelerinizi dinliyoruz. Bizim için de faydalı
İnşallah
oluyor.
İnşallah öyle olur.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'dasınız. Ben Deniz Turulan Şen. Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihal programımızda bu hafta kıymetli büyüğümüz, abimiz, hocamız İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün bizlerle birlikte bir eser arası vereceğiz. Tevhid etsin dilimiz diyeceğiz inşallah. Sizler de bizlerle birlikte inşallah bu esere eşlik edin.
Thank you. illallahu. Gider inarın korkusu illallahu. Açar cennet kapusu illallahu. La ilahe illallahu. La ilahe illallah. La ilahe illallahu. La ilahe illallah. La
teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Tevhid etsin dilimiz dedik. Turulan Şen'le birlikte söylemiş olduk. Fahrettin Ergün
bize eşlik etti.
Fahrettin hocamız da eşlik etti. İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün bizlerle birlikte hasbihalimiz devam ediyor. Bu güzel cuma akşamında bizlere kulak verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet. Hasbihal programımızda Fahrettin hocanın tecrübelerini dinliyoruz. Özellikle 28 Şubat sürecini konuştuk ilk bölümde. Tabii o anlar hala abilerimizin, büyüklerimizin gözlerinin önünde canlı bir şekilde yaşıyor. Bize tabii biraz daha böyle artık böyle tarih öncesinde kalmış bir şeymiş gibi geliyor ama aslında öyle değil yani. Çok da yakınız. Bilincinde olmazsak da hani şükrünü eda etmezseniz bir nimetin hani elinizden gider derler ya.
Tamam.
Gerçekten de öyle. Şu anda belki hani farkında olmuyorsunuz yani bulunduğunuz nimetlerin. Hani şu an mesela şunu konuşmak çok komik bir şey değil mi? Başörtüde birisinin eğitim alamaması falan gibi.
Yani.
Üniversitede veya lisede.
Şimdiki ama, nesle inandıramazsın.
Ama, olur mu böyle ama sizin zamanınızda da belki hayaldi değil mi yani başörtüde okuma yani, gibi tamam. Bir şey o zamanlarda.
Binlerce genç kızın yani hayatı karardı. Büyük travma yaşadılar. Evet. Şu an hala psikolojik tedavi gören ben tabii. Biliyorum o dönemin hanımları var hala yani. Evet. Evli olanlar var, evlenemeyenler var. Ve bu işte travmayı hala yaşıyorlar. Yani bu travmayı bu insanlara yaşatan zihniyetin bu topraklarda yaşama şansının olmaması lazım. Bu çok acı bir şey. Ama maalesef hala kabul görüyor yani. Hala taraftar bulabiliyor yani. Yani bir yerde bir şey var. Bir eksiklik var, bir kusur var. Bir hata var, bir günah var. Normalde olmaması lazım.
Evet. Yani bu sorulardan bağımsız benim de aklıma gelen, takılan arada öyle düşündüğüm bir şey var. Tabii o zamanlardan ki öğrencileriniz de bu zamanki belki hani karşılaştığınız öğrencileri böyle kıyaslama gibi değil de belki bir durum özeti gibi bir şeydi bu sorudan söyleyebilirsiniz. Hem de İmam Hatip sayısının artmasıyla hani belki şu anda 1 milyona yakın öğrenci var. Belki hani genelinde bir şey söylemeyebiliriz ama hani burada bir acaba bir kalite düşüşü de yaşanıyor mu bazı imam hatiplerde? Veya bu hani bir görüşe göre de şöyle hani en azından o çatı altında bir girsin öğrenci. Hani Kur'an-ı Kerim dinlesin. Güzel şeyler öğrensin. Kulağında kalsın. Bir şekilde o çatı altında bulunsun diye de bir görüş var tabii. Bir yandan da hani biraz daha böyle kısıtlayarak daha böyle bir kaliteli bir eğitim standartlarına ulaşsın diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz onu merak ettim ben.
Şimdi tabii Türkiye'de İmam Hatip gerçeği var. Yani kimileri tarafından problem görülmüş, bir kanserli bir ur gibi bakılmış, itilmiş, ötelenmiş. Ama Türkiye'nin bir gerçeği, reel gerçeği ve Türkiye için de olmazsa olmaz. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, kurtaracak olan kurumlardan da birisidir. Yani ben böyle inanıyorum çünkü neticede kendim İmam Hatip mezunuyum. Eşim İmam Hatip mezunu, 4 çocuğum İmam Hatip mezunu ve Türkiye'nin olmazsa olmaz kurumu olarak görüyorum. Niye öyle görüyorum? Çünkü İmam Hatip hem dünyevi hem uhrevi ilimler ikisini birlikte bünyesinde meclis eden bir kurum. Eğitim dediğimiz şey de tek taraflı olmaz zaten. Yani tek başına, tek kanadıyla bir kuşun uçamaması nasıl bir şeyse, çift kanatlı olabilmesi için de bir gencin, bu topraklarda yaşayan bir gencin mutlaka hem manevi ilimleri hem maddi ilimlerin ikisini birden alması gerekir. İmam Hatip insana bunu sağlayan Türkiye'de tek eğitim kurumudur. Hem dini ilimleri hem sosyal
fenli ilimleri
bünyesinde barındıran bir okul. Ve çok başarılı öğrenciler
çok daha donanımlı yetiştiriyor.
Aynı zamanda hocam şöyle kültür sanatı da değer verilen bir yer orası.
Yani mesela bu Hakkı Demir İmam Hatip var hemen yanımızda. Doğru. Orada hem hafızlık bölümü var, hem musiki bölümü var, hat bölümü var.
Daha Hakkı işte Demir İmam Hatip Lisesi yokken biz Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hocalarımızın destekleriyle birlikte biz bir tiyatro oyunu ortaya koyduk. Doğru. Bir dergi çıkarttık. Hem de 28 Şubat'ta son sayısı çıkan Yeni Soluk dergisini hocalarımızın desteğiyle Muhammed Fatih ve diğer Enes Selim kardeşimizle birlikte Yeni Soluk olarak tekrar dergiciliği orada öğrendik.
Doğru.
Tiyatroyu orada.
Aslında bu tarz çalışmalar zaten insanı yetiştiriyor.
Musiki ile alakalı yine bizim ilahi korolarımız vesaire orada bunlarla tanıştık. Münazara yarışmalarımız vardı mesela.
Onlarca yarışma yapardık. Yani yani İmam Hatipleri bilmeyen, tanınmayan dışarıdan çok farklı bir şekilde lanse edilirdi ama İmam Hatip'in içine giren birinin, bilmeyen biri bile zaman içerisinde ya İmam Hatip böyle miymiş, İmam Hatip içerisinde bunlar da mı varmış, siz bu dersleri... Yani İmam Hatip'te matematik dersinde olduğunu bilmeyen cahil, kör insanlar bu ülkede yaşadı yani. En yüksek yerlerde, en rütbeli yerlerde bulunan nice insanlardan duyduk ki ya İmam Hatip'te matematik mi var, felsefe mi var, işte inkılap tarihi mi var, edebiyat mı var, diyecek kadar cahil, kör İmam Hatip düşmanlarıyla bu topraklarda yaşadık. Haliyle İmam Hatip'i tanımadıkları için İmam Hatip düşmanlığı yapıldığı kanaatindeyim. Ama bizim İmam Hatipler de bu iletişim konusunda eksikliklerimiz oldu ki bu insanlara da biz kendimizi doğru anlatamadık. Ha, onlar ön yargılıydı, şartlıydı, şartlı bakıyorlardı, bağnazlıkları vardı eyvallah. Ama biz de beceremedik. Çünkü bizim kuşak köy merkezli kuşaktık. Biz köyden geldik. Köyden gelerek okuduk, şehri sonradan gördük. Haliyle bizim başarabildiklerimiz Türkiye'de bu kadar oldu. Biz yeni nesil İmam Hatiplerin Türkiye'nin geleceğinde daha güzel şeyler yapacağı inancındayım, kanaatindeyim. Ve o ümidi taşıyorum. Her şeye rağmen İmam Hatipler hem Türkiye'nin hem dünyada Türkiye gibi bu anlamda sıkıntı yaşayan İslam Müslüman coğrafyadaki o ülkelerin de ben ümit kaynağı, ümit kapısı olacağı kanaatindeyim. Çünkü İmam Hatip'teki var olan eğitim müfredatı çok önemli. Çünkü öğrenci çift yönlü yetiştirdiği
çift
için,
kanatlı.
Çift kanatlı yetiştirdiği için çok daha başarılı, çok daha verimli, çok daha kaliteli oluyorlar. Ha bu şu demek değildi, bütün İmam Hatipler dört dörtlük, hepsi kaliteli, hepsi böyle bir şey yok. Böyle diğer okullarda da yok bu.
Evet.
Yani işte diyelim ki 15 milyon öğrencisi olan bir ülkede, yani 1,5 milyonluk öğrenci potansiyeline sahip bir İmam Hatip var. Yani ne yapıyor? %10'a 15'e tekabül ediyor. %10'luk bir şey yani. Yani gönül ister ki Türkiye'nin bütün okullarında İmam Hatipler kapatılsın diyelim. Tamam, istemiyor musun? Tüm İmam Hatipleri kapatın. Türkiye'nin bütün okulları Türkiye Lisesi olsun. Adını da değiştir. Hiç farklı liselerde olmasın. A, B, C bilmem ne.
Hepsinin kalitesi güzel.
Hepsi
olsun.
Türkiye liseleri olsun. Hı. Ama hepsinde İmam Hatip müfredatı uygulansın. Ve bu topraklarda yaşayan tüm gençlerin dinini öğrenme hakkı var. Çünkü bunlar Müslüman aile çocukları. Ha biz Müslüman olmayan Türkiye topraklarında yaşayan farklı etnik dinlere sahip olan insanları çocukların İmam Hatip'te okutacak halimiz yok herhalde yani. Yani o kadar şeyden çıkmadık. O insanların kendi dinlerine, kendi din eğitimlerini almaları konusunda devletimiz zaten yeterli desteği fazlasıyla veriyor. Zaten eğitimlerini alıyorlar. Onda bir problem yok. Problem bu toprakların çocuklarının kendi din eğitimleri alması konusunda problem yaşatıldı. matriplerin dışındaki diğer okullarda yeni yeni başlandı. Din eğitimi, işte siyer, Kur'an dersleri seçmeli falan filan. Peki bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Bununla çocuk nereye varacak ki?
Evet hocam. Hocam sizin bundan iki buçuk yıl öncesinde de Marmara İlahiyat Fakültesi'nde genel sekreterlik vazifeniz vardı. Buradan yola çıkarak ülke gündemini ele alacak bir soru. Sorabilir miyim?
Eyvallah. Ama oraya gelmeden önce şu hani İmam Hatipliler'de hani deizm işte hani çok sayıları arttı falan filan.
Evet o soruyor. Ama o soruya gelecek.
Bu soruya peki tamam buyurun.
Böyle bir soru hazırladık. Şimdi ülkemizde artık ilahiyat öğrencisi olmakta, İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmakta. Bundan 20 yıl önce yaşanan sıkıntılar hala yaşanmıyor. Elhamdülillah gönül rahatlığıyla ilahiyatı da İmam Hatip'e de girebiliyoruz.
Dilediği okula herkes gidebiliyor. Özgürce gidiyor.
Biz de özellikle bizi baz alarak söylemiştim. Şimdi İmam Hatip'lerdeki öğrenci sayısına baktığımızda ciddi bir artış var. 600 binli rakamlardan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız açıkladı. 1.300.000'e varmış rakam. Bununla birlikte toplumda bir deizm, ateizm salgını da baş göstermiş durumda mı yoksa öyle mi gösteriliyor medyada? Bu açıdan bakacak olursak İmam Hatiplilerin, ilahiyat fakültelerinin vazifesini nasıl yapması gerektiğini, çocukların bu salgına karşı nasıl aşılanması gerektiğini düşünüyorsunuz hocam?
Şimdi hani Türkiye'de ateizm, deizm gibi yani bu topraklarda olmaması gereken düşüncelerin, akımların sanki arttırılı İmam Hatiplere de sirayet ettiği, bulaştığı bu rakamların artmasıyla birlikte Türkiye'deki İmam Hatip sayısının ve İmam Hatip öğrenci sayılarının artmasıyla birlikte işte deizmin İmam Hatiplere de sirayet ettiği algısı oluşturuluyor. Yani ben kendim de İmam Hatip okumuş olan birisi olarak söylüyorum. Yani aşağı yukarı 40 küsür yıl İmam Hatip, Türkiye'deki İmam Hatip gerçeğini yaşayan, içinde olan ve bilen birisi olarak söylüyorum. Yani bu doğru bir kere şey değil, tespit değil. Haksızlık edildi kanaatindeyim. Bilinçli bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum İmam Hatiplere yönelik. Yani çocuklarını Türkiye'deki iktidar gücünü de gören insanlar, işte İmam Hatipler şu an işte devletin çeşitli kademelerinde görev alıyorlar. Haliyle biz de çocuklarımızı İmam Hatip'e verelim şeyiyle de belki bir kısım insanlar çocuklarını İmam Hatip'e veriyor olabilir. Bu da birilerini rahatsız etmiş olabilir. Bundan dolayı İmam Hatipler'de deistler artmaya başladı falan filan. Belli medyalarda bu dile getirildi. Ve İmam Hatip mezunu olup da İmam Hatip mezunu olmaktan rahatsız olan, pişman olan tipler de olabilir. Bunlar da bunu söylüyor olabilir. Yani kimin söylediği önemli değil ama söylenen sözün doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu deizm veya ateizm dediğim şey geçmişte bizim zamanımızda da vardı. Bizim zamanımızda ateizm daha fazlaydı.
Evet.
Yani İmam Hatip öğrencilerinde de ne olduğunu bilmeden, içinin ne olduğunu yani içini doldurmadan çocuklar belli kavramları kendi adlarını kullanabiliyorlardı. Yani öyle bir şey olduğu kanaatinde değilim. Yani kasıtlı olarak İmam Hatiplere yönelik bir şey yapılıyor. Algı operasyonu yapılıyor. İmam Hatiplerden insanları belki uzaklaştırmak için böyle bir şey yapılıyor. Ona bir kere inanmıyorum, ona katılmıyorum. Ama şu yok mudur? Elbette ki 8 yıllık temel eğitimde okumuş bir çocuk, altyapısı olmadan İmam Hatip Lise 1'e gelmiş bir çocuk, daha ortaokulu, şimdi İmam Hatiplilerin ortaokulu yeni başlandı. Yeni açıldı
evet,
yani. Düğüne kadar 8 yıllık temel eğitimden sonra İmam Hatip'e geliyordu çocuk. O temel eğitimi alma sürecinde çocuğun dinle ilgili hiçbir bilgiye sahibi yok. Allah kavramıyla ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili doğru dürüst bir şey bilmiyor. Yani bir Allah kavramını biliyor ama içiyle ilgili bir şeye sahip değil. Nedir, ne değildir, nasıldır, özellikleri nedir, vasfı nedir, sıfatları nelerdir? Bunları bilmeden bir eğitim süreci yaşıyor. Belki muhtemelen bu süreç içerisinde okuduğu kitaplar, duyduğu şeyler, derste söylenenler çocuğu farklı şeylere iterek İmam Hatip'e gelen çocuklar oldu. Biz lise 1 dönemlerinde çocuklarda bu arada kaldığı dönemlerdir lise 1. 8 yıllık eğitimden sonra İmam Hatip ortamına gelip orada meslek derslerinden, hocalardan duyduğu şeylerle biraz sıkıntılı dönem geçirirler lise 1'de.
Hele bir de aileden gelen bir şey yoksa.
Bu süreçte çocuklar kimlik bunalımı, arayış içerisinde olduğu süreçlerde ne olduğunu bilmeden bir takım sorular sorarlardı derslerde. Yani inanıp inanmadığı, işte Allah'ın varlığının hakikatinin olup olmadığı, gerçekten var olduğu ile ilgili şüphe taşıdığına varıncaya kadar.
Zaten bunları sorması güzel sorular, bir şey. Yani
tabii ki sormaması daha kötü.
Tazelemiş oluyor.
Hocam 2005 yılıydı galiba. Erol Hoca'nın ilk geldiği seneydi. Erol Hoca derse öyle girmişti. Direkt bu sorularla beyin fırtınası yapmıştı. Biz böyle birbirimize düştük. Ya bu hoca ne diyor böyle? Allah var mı? Göster. Nerede? Falan. İşte böyle güzel, değişik sorular herkes biliniyor. Ama biz mesela o dersi hiç unutamıyorum. Orada o soruların hakikaten böyle sorulduğu zaman cevaplarını bulmamız gerektiğini ve yani birisi de bize sorabilir bu soruları. Biz belki şimdi iman bir sormadan böyle tam anlamıyla işte ben iman ettim. Bir de işte soru da sorabiliyor insan bazen yani. Şu neden oldu? Bu neden oldu? Bunları da aradığımız dönemlerde sormamız gereken sorular olduğunu bize Erol Hoca o zaman göstermişti.
Ben İmam Hatip'te okumuş olduğum halde 3 yıllık Kur'an kursu geçmişim olduğu halde ben ortaokul yıllarımı hiç unutmam. Ortaokul yıllarında ben hep bu şeyleri kendim okuduğum kitaplardan dolayı bu düşüncelere kendim de sahip oldum. Köyde fındık bahçesinde, mısır tarlasında yani o çocuk yaşımla beyin fırtınası yaşadığımı ben hatırlıyorum. Acaba Allah var mı? Nasıl bir şey? Nerede? Bizi görüyor diyorlar. Nasıl görüyor? Şimdi o yaşta köyde yaşayan bir çocuğun algısını düşünün. Bugünkü gibi teknoloji olsa uzaktan kameralarla uzaydan dünyanın her tarafının izlendiğini görüldüğünü bilen birisi olsam Allah için bunun daha kolay olduğunu bilirim. Ama kamerayı daha görmeyen, radyodan başka bir teknolojik bir şey bilmeyen bir çocuk aklıyla ben hiç unutmuyorum. Yani mısır tarlasında otururken, dinlenirken artık nefis, şeytan adına ne derseniz deyin veya okuduklarımızdan kaynaklanan bilgilerle kendime bunu sorduğumu biliyorum. Bayağı bir süre yani bir senenin üzerinde bu düşüncelerle ben yoğrulduğumu biliyorum. Ama elhamdülillah sonra bu şeyi atlattık. Bu badireyi atlattık. İmam Hatip'te olduğumuz için. Muhtemelen işte okuduğumuz kitaplar, muhtemelen hocalarla karşılıklı konuşma, sorduğumuz sorular neticesinde bizi bir yere getirdiler. Şimdi bundan mahrum olan çocuk ne yapsın?
Hocam işte
nasıl çıksın bu şeyden?
O soruları doğru kişilere sormak gerekiyor belki.
Yani mutlaka.
Kendine soruyorsun, bir cevap alamadığın zaman kendin cevabını bulamıyorsun.
Duvara vuruyorsun.
Cevap alamadığın şeyi ne yaparsın Yusuf? Başkasına sorarsın değil mi? Yani başkasına da sormayıp kendi içerisinde belki büyütüp cevaplar arayıp yanlış cevaplara ikna olup işte neticede de ateizm ve deizm salgınıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Tabii bu yani deizm konusu biraz da biliyorsunuz popüler kültürün hı-hı gençlere dayattığı bir şey. Hı-hı. Şimdi başta İmam Hatip nesli olmak üzere gençlikte bir kimlik bunalımı var. Kimlik arayışı var. Nerede duracaklarını, ne olduklarını, ne yapmak istedikleriyle ilgili bir önlerinde bir şey yok. Bir rota yok. Haliyle sosyal medyada, sanal alemde en fazla dönen dolaşan neyse, popüler olan neyse gençler ona ilgi duyuyorlar. Sanatçılar, zirve olmuş insanlar ne giyiyor, ne söylüyor, hangi müziği söylüyor, ne yiyor, ne içiyor, pantolonuna, ayakkabısına, çorabına varıncaya kadar taklit ediyor. Niye? Kendi bir kimliği yok, bir duruşu yok. Bir zevki yok, estetiği yok. Kendi medeniyetinin estetiğinden haberi yok. Olmadığı için sosyal hayatta kim revaçtaysa, kim daha fazla tıklanıyor, izleniyor, taklit ediliyorsa gençlerimiz onu izliyor. Bu deizm şey de biraz buradan geliyor. İşte sen nesin? Ben deistim. Nedir deizm? Vallahi bilmem abi diyor ya.
Biraz da kolaya kaçmak gibi oluyor
aslında. Evet. Ama 4.2 ile 5.8 ile sallandığı zaman en olmadık bir adam bile kelime-i şehadet getiriyor. Şimdi yani ha bugün sadece çocuklarda, İmam Hatip neslinde veya liselerde okuyan çocuklarda değil bu deizm problemi. Büyüklerde de var. Yani Müslüman olduğunu söyleyen insan bile zaman zaman deist oluyor farkında olmadan.
Yaşamıyla,
hareketleriyle. Tabii hareketleriyle. Kesinlikle. Yani modern hayatın dayattığı şeyleriyle inancı arasında kalıyor. Şimdi bir inancı var, yaşaması gerekiyor. Ama bir de modern bir hayat var. Evet. Herkes onu yaşıyor. Nefse de hoş geliyor. Onlardan birini yapmayla yapmama arasında kaldığı zaman eğer dengeleyebilirse kendini kurtarıyor. Dengeleyemezse bir tarafa kaymış oluyor.
Eyvallah.
Haram olan bir şeyi yapmak istediği zaman kendisine müdahale edilmesini istemiyor. Ya işte yani faiz konusunu adama dediğin zaman kıyamet koparıyor. Halbuki inanan bir adam. Belki namaz da kılıyor bu insan.
Ama onu ayrı tutuyor sanki. Hayatın
ama diyor
farklı
ki,
bir kesimmiş.
Hayatımda zararı olan bir şeyi yapma konusunda bana diyor bir şey dayatmasın kimse. Yani Allah bu anlamda hayatıma girmesin. İşte bu deizm yani. Evet. Allah var, rızkımı veriyor, beni yaşatıyor, diriltiyor, sağlıklı tutuyor her şey. Eyvallah, teşekkür ederim Allah'ım. Ama sosyal hayatta, yaşam biçimi içerisinde, aile içerisinde yapmam gereken ibadetlerle ilgili, dini ritüellerle ilgili veya haram kılınan şeyleri yapmama konusuna geldiği zaman ey Allah diyor, haşa sen orada benim hayatıma karışma. Ben burada özgürce şey yapayım, sen benim maişetimi gönder, rızkımı gönder, beni sağlıklı yaşat, sana teşekkür ederim. Ama ne olur eğlenceme, giyim, kuşamıma, örtüme, işte içkime, soframa, mezelerime müdahale etme diyor.
Evet, yaşam tarzı da bunu demiş oluyor.
Deizm bu işte. Evet. Yani, evet, yine sözünüzü unutmayın. Yani bazen bakarsın 5 vakit namaz kılan bir adam bile, idealleri olan bir insan bile yarın bir makama geldiği zaman yapmaması gereken bir şeyle karşı karşıya geliyor. Bir bakıyorsun mütedeyyin dindar bir adamın rüşvet aldığı söyleniyor. Peki dindar bir adam, namaz kılan bir adam nasıl rüşvet alır, nasıl haksızlık yapar, nasıl zulmeder, haksız bir insana bir şey kazandırır veya tam tersi hak eden bir adama vermezlik yapabilir. Orada da dindar bir adam bakıyorsun deizm tavrı sergileyebiliyor. O zaman problem nerede? Neye inandığı, nasıl inandığı konusunda bir takım eksik kalan şeylerimiz var.
Eyvallah hocam.
Yani unuttuklarımız var.
İnşallah onları hatırlamış olalım.
Hani estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü, aminu billahi ve rasulihi diyor ya. Ey iman edenler, yeniden iman edin. Herhalde yeniden imana ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Herhalde yeniden tövbe etmeye ihtiyacımız var. Yeniden unuttuklarımızı okumaya, yaşamaya, yeniden evdeki ihmal edilen ev sohbetlerine, kurumsal sohbetlere yeniden herhalde bu milletin ihtiyacı var. Öyle gözüküyor.
Evet.
Çünkü eksiklerimiz en dindar dediğimiz insanlar bazen farkında olmadan bizlere bile deist tavırlar sergiletiyor. Evet, ama deist miyiz? Hayır, haşa. Ne mümkün?
Aslında ilk programın ilk başında konuştuğumuz sorunları biraz çözümüne özetlemiş oldunuz. Yani imanımızı tekrar tazelemek inşallah.
Kesinlikle.
Yani nasip olur diyelim.
Okumaya odaklanması gerekiyor. Hem büyüklerin hem de İmam Hatip neslinin mutlaka ellerinden kitapları düşürmeden yeniden okuması gerekiyor. Doğru
eyvallah.
Şeyler okuyarak yola revan olması
süremiz
gerekiyor.
Süremiz de azalıyor. Rejden uyarıyorlar.
Evet.
Yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik ama birçok şeyde konuşamadık.
Evet.
Sorular yani, da vardı.
Konular çok uzun tabii.
Evet.
Yani, hocam biz
her biri ayrı ayrı aslında.
Buraya aldığımız konuklarımızdan bir söz daha alıyoruz. İkinci bir programın sözünde bize bu vesileyle dinleyenlerimize bizi hazır kulak vermişken alabilir miyiz sizden?
Madem öyle bir şey yapacaktı bu konulara girmeseydik ve her birini birer konuşma şeyi yapsaydık.
İnşallah onu da yaparız hocam.
Yani olur inşallah.
Tabii İslam'dasınız. Programı kapatırken belki biraz da ondan bahsedebiliriz kısaca. Hani İslam'da şu anda gerçi bilenler zaten biliyordur.
İslam
akademik çalışmalar üzerine kurulu bir mekan.
Evet.
Kısaca aslında sizden bir
İslam Araştırmaları Merkezi 35 yıllık bir kurum. Hı-hı. Yani ilk önce Türkiye'de ve dünyada eksikliği hissedilen bir İslam ansiklopedisi gerçeğinden yola çıkarak kurulmuş bir kurum. Tabii o yıllarda, benim talebelik yıllarımda, o yıllarda Türkiye'de bir İslam ansiklopedisi yok. Dünyada da yok. Müslümanların hazırladığı, müellifi Müslümanlar olan bir ansiklopedi yok. Sadece müsteşrikler tarafından hazırlanmış bir İslam ansiklopedisi var. Tüm dünyada ve Türkiye'deki Milli Eğitim tarafından basılmış, okullarımıza da o ansiklopediyle yıllarca İslam'ı millet öğrenmeye çalıştım. Ve işte 35 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı görevini de uhdesinde bulunduran Tayyar Altıkulaç hocamızın başkanlığında, riyasetinde derdi olan o günkü hocalarımız bir araya gelerek bir Türkiye merkezli, sahipleri Müslüman olan, yazarları, müellifleri Müslüman olan bir ansiklopedi çıkaralım düşüncesiyle, niyetiyle yola çıkılmış. Bunun üzerine besmele çekilmiş, adımlar atılmış ve işte maddeler tespit edilmiş. İlim adamları hazırlanmış, ayarlanmış. Hangi maddelerin kime verileceğinden tutun, hangi süre içerisinde yazılacağına varıncaya kadar. Tabii bu yapılırken de kitap lazım. Kitap oluşturmak lazım. Bunun için de kütüphaneye ihtiyaç var denmiş. Bu vesileyle İslam Kütüphanesi bu şekilde oluşmuş. İslam Ansiklopedisini çıkarmak üzere oluşturulan bir kütüphane. Ama zaman içerisinde öyle gelişmiş ki İslam Ansiklopedisini çıkarmayı aşmış. Türkiye'nin ihtiyacını giderecek ilahiyatların ve ilahiyat dışı tüm sosyal bilimlere hitap eden bir kütüphane durumuna gelmiş. Sadece dini bilimlerde araştırma yapanlara değil, sosyal bilimlerin tüm alanlarında, az önce bahsettiğimiz yani müzikte de, evet, sanatın tüm dallarında araştırmacılara hitap eden bir kütüphane konumuna gelmiş. Ansiklopedi elhamdülillah tamamlanmış. 44 artı 2 cilt olarak tüm dünyanın istifadesine sunulmuş. Şu an tabii Türkçe olarak hayatta. Ama elektronik yayın olarak internet ortamında ve mobil telefonlara da indirilmiş. Nasip olursa ileriki yıllarda da İngilizce tercümesine de inşallah geçiş yapılacak. Allah'tan bir keder yaşamazsak, bir sıkıntı olmazsa.
İnşallah.
Yani bununla yola çıkılmış ama daha sonra ilim adamlarının tüm ihtiyaçlarını giderecek bir kütüphane oluşmuş. Yani 300 binin üzerinde, 350 bine yakın kitabı olan, her gün ortalama 650-700 kişinin geldiği bir kütüphane. İç bünyesinde işte araştırmacıların olduğu, geleceğin araştırmacıların da akademisyenlerini de yetiştiren bir eğitim programının, LADEP ve AYP programının da uygulandığı, sergilendiği bir araştırma merkezi. Böyle bir merkezde Türkiye'de eşi benzeri olmadığı gibi İslam dünyasında da herhalde İslam ayarında bir merkez yok diye biliyorum. Yani elhamdülillah böyle bir
değerlendirmek kurum. Değerlendirmek de biz gençlere kalıyor
artık
o zaman.
Değerlendirmek gerçekten gençlere kalıyor.
Yani içeriden girince yüksek lisans veya doktora öğrencisi olasınız geliyor.
Evet.
Hakikaten birçok alanda eserin bulunduğu, çalışma ortamının da
çok nezih.
Muazzam, nezih evet. olduğu, bahçesinin yine hakeza öyle, mescidinden VC'lerine kadar her şeyin muazzam temizlikte, titizlikte bulunduğu bir ortam. İnşallah gençlerin de
tabii gençlere akademik kariyer göstermek lazım. Yani akademik kariyer hevesi, hedefi olan gençlerin o kurumu görmesi lazım. Yani oraya gelebilmesi için önce bir görürse mutlaka heves eder. Belki sirayet eder.
Evet.
İnşallah.
Lise öğrencilerine yapılır diyor hocam. Üniversite yani, gezileri vesaire. Böyle
evet yani. Yani azar azar ufak ufak belki bazı gençleri getirip göstermek lazım tabii.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Eyvallah biz teşekkür ederiz.
Son olarak hocam bizim programın bir bölümü haline gelecek iki sorumuz var. Hı-hı. Gençlerin hocası ve abisi olarak bir kitap ve bir film tavsiyesinde bulunur musunuz?
Valla şimdi kitap tavsiyesi dendiğinde tabii piyasada hem bizim dönemimizde hem son yıllarda Türkiye'de yüzlerce binlerce kitap çıkıyor. Ama tabii ben kitapların hepsinin anası ve öncüsü olması hasebiyle yani belki klasik olacak ama gençlerin mutlaka her şeyden önce öncelikli olarak okuması gereken kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemek durumundayım bir ilahiyatçı olarak. bir Müslüman olarak. Çünkü bugünkü neslin el kitabı olması gereken bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Yani pusulasını doğru yere götürebilmesi için Kur'an'ı anlaması, tabi anlayarak okuması. Sadece salt Kur'an okumasından bahsetmiyorum. Kur'an'ı anlayacak şekilde kısa meal tefsiri mi olur, meali mi olur? Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim okumasını, mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın iyi anlaşılmasını sağlayan hadislerini, hadis kitabı. Bu işte yani Sahih Buhari gibi, Sahih Müslim gibi veya kısaltılmış olarak derli toplu şerhi de yapılmış olan Riyaz-ı Salihini öncelemek suretiyle bu iki temel kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan bir gençliğin Kur'an'ı anlaması mümkün değil. Peygambersiz ve sünnetsiz Kur'an zaten anlaşılmaz ve yaşanmaz. Böyle bir algı operasyonu da maalesef hadisler üzerinde yapılıyor biliyorsunuz. Gençleri de bu, gençleri de sirayet ediyor. Onun için gençlere ısrarla söyleyeceğim, Kur'an-ı Kerim'le sünneti birlikte, hadisleri birlikte okumalarını tavsiye ederim. Kur'an ve sünnetin dışında ben kendim çok haz aldığım için, yani sevmediğim, haz etmediğim, yapmadığım şeyi söylemeyi de sevmem. Çünkü tesiri olmaz.
Eyvallah hocam.
Hatıratları çok seviyorum. Bugünkü gençlerin en büyük problemlerinden biri rol model problemleri var. Örnek insan, örnek şahsiyetler. Onun için hatıratların benim üzerimde çok büyük tesir olduğunu gördüm. Hani yaşayanların hayatlarını görerek örnek aldığım hocalarım olduğu gibi göremediğim, benden önce yaşamış ama biri talebeleri tarafından, sevenleri tarafından hayatı yazılmış veya sağlığında kendisi yazmış hatıratlar var. Yani bunları çok önemsiyorum. Bunların içerisinde Ali Ulvi Kurucu Bey'in, merhumun hatıratlarını gençlere mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Yani Ali Ulvi Kurucu'yu mutlaka gençlerin bilmesi lazım. Mesela Celal Hoca meşhur, İmam Hatipler'in kurucusu. İlim-i Eman'ın kurucularından Celal Ekten Hoca. Onun hatıratını mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Yani ve bununla ilgili hangi hatıratı bulurlarsa okusunlar. Eyvallah. Derim. Filmle ilgili yani gençlere ben film tavsiye etme haddime değil. Yani gençler filmlerini izliyorlar ama ben bir klasiği söylemek isterim. Allah Resulü'nün hayatını konu almış, İslam'ın gelişini konu almış Çağrı filmini yeni gençlik, şimdiki gençlik, yeni nesil izlemiş midir bilmiyorum ama
bir kez daha belki.
İzledilerse bir kez daha izlemelerini mutlaka tavsiye ederim. Yani bu akşamın filmi onlar için bu olsun. Çünkü gerçekten Allah rahmet eylesin Mustafa Kadın çok iyi bir çalışmasıdır, güzel bir çalışmasıdır. Üzerine ikinci bir böyle bir çalışma henüz hala yapılamadı maalesef. Çağrı filmini özellikle film olarak tavsiye ederim diyorum. Ben
Allah razı olsun hocam.
Gençlerimize de bu manada sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Allah her tip sapkınlıktan ve sapıklıktan gençlerimizi muhafaza eylesin.
Amin hocam.
İstikametten ayırmasın.
Amin.
Ayaklarını kaydırmasın diyorum.
Amin.
Sizlere de bu davetinizden, nezaketinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı
hocam.
Yayınlar diliyorum.
Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz.
Estağfurullah. Eğer verimli olabildiysek
hasbihal,
ne mutlu bize.
Hasbihal etme şerefine nail olduk sizlerle birlikte bu programda. Evet kıymetli dinleyenler, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da hasbihal programımıza kulak verdiniz. Kıymetli büyüğüm, hocam, abim, İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir hasbihalimiz oldu. Umarız sizler de can kulağıyla dinlemişsinizdir. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin efendim.